Meclis gündemi. Meclis gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibi Dilek Beyhan Günay, Songül Salman, sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Burak Araroğlu ile yine sizlerle birlikteyiz. Meclis gündemine ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 313 463 34 19 463 34 21 E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook ve Twitter adreslerimiz ise trt.tsr/meclisgundemi. Bugün stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Stüdyomuza. Hayırlı merhaba. Yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabir Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Biraz sonra Sayın Katırcıoğlu'yla Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı olması nedeniyle komisyon çalışmalarını değerlendireceğiz. Kadınların çalışma hayatı ve mevzuattaki yerini soracağız kendisine ve kadına yönelik şiddet ve bu şiddete yönelik mesajlarını Sayın Katırcıoğlu'dan alacağız. Ama öncelikle Sayın Kurban, meclis bu hafta hangi konulara odaklanacak onu öğrenelim sizden.
Evet, genel kuruldan başlayalım. Öncelikle memurların gözü kulağı bu hafta genel kurulda olacak. Çünkü önemli bir düzenleme var. Memurlara geçmişe dönük 30 yılın üzerindeki hizmet süresi içinde emekli ikramiyesi ödenmesini sağlayacak düzenleme bu hafta genel kurul gündeminde olacak öncelikli olarak. Hemen ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gündemdeki maddelerden biri olacak ki terörle mücadele önemli ve hassas konulardan biri. Bu konuda askere önemli yetkiler veren bir düzenleme. Özellikle şehirlerde kolluk kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu anlarda Türk Silahlı Kuvvetleri de görevlendirilebilecek gerektiği hallerde ve düzenin sağlanması konusunda silahlı kuvvetler rol almış olacak. Tabii düzenleme geniş kapsamlı, birkaç maddesine de değinmekte yarar var. Özellikle operasyonlarda gecikme olması ihtimaline karşı bazı tedbirler alınıyor. Güvenlik kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan kişilerin izlenirken girdikleri konuta, iş yerine veya kamuya açık olmayan kapalı alanlara yetkili birlik komutanının yazılı emriyle girilebilecek, birlik komutanının kararı da 24 saat içerisinde hakim onayına sunulacak. Bunun yanı sıra askerlerin görevleri sırasında işledikleri suçlarla ilgili yargılanmaları konusunda kimi düzenlemeler getiriliyor. Özellikle Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının yargılanması konusunda geçmişte çok tartışmalar olmuştu. Bu konuda bir yetki devri söz konusu. Sayın Başbakan'ın izni bu konularda alınacak. Tabii askerlerle ilgili de yetkili birlik komutanının yazılı emriyle bazı kararlar alınıyor. Bu konuda da düzenlemeler var. İçişleri Bakanı'na yetki veren bazı hükümler var. İhtiyaç duyulan sayı kadar albay yaş haddi olan 60 yaşına kadar görev alabilecek. Tabii komisyon gündemine bakacak olursak dilekçe komisyonu toplanıyor ve 3 ayrı alt komisyon oluşturulmuştu. Bu komisyonlar oluşumlarını tamamlayacak bu hafta. Özellikle gıda bankacılığı uygulaması, forex piyasasındaki mağduriyetlerin incelenmesi ve araç muayene istasyonlarında para üstünü alamamaktan kaynaklanan bazı sorunlar var. Bu sorunların giderilmesi ve sorunun araştırılması için alt komisyonlar oluşturuldu. Bu konularda da çalışmalar başlayacak. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplanıyor. Terörle mücadele hassas demiştik. Bu konuda evet, özellikle güvenlik birimlerinin ihtiyaçları var. Onlar konusunda değerlendirmeler yapılacak. Son olarak çocuklara yönelik istismarı araştıran alt komisyon çalışmalarına devam ediyor. Bu konuyla ilgili de çeşitli yetkililerden bilgi alınacak. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF yetkilileri bu hafta bu komisyona bilgi verecek. Onların çalışmalarını da dikkatle evet, izliyoruz.
Yine meclisin dolu dolu çalışacağı aslında bir hafta evet, gözüküyor. Şimdi biz Sayın Katırcıoğlu'na komisyonla ilgili bilgileri soracağız ama öncelikle dinleyicilerimize küçücük bir bilgi verelim istiyoruz izninizle. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 2009 yılında kuruldu. Bugüne kadar kadın erkek eşitliğine ilişkin uygulamaların incelenmesi, denetlenmesi, ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesinin yanı sıra hak ihlalleri ve kadına yönelik her türlü ayrımcılık, şiddet gibi konularla ilgili başvuruları da inceliyor. Sayın Katırcıoğlu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak çok önemli toplumsal bir sorumluluğu yerine getiriyorsunuz. Öncelikle komisyon nasıl bir çalışma yapısına sahip? Bize anlatır mısınız?
Anlatmadan önce dinleyicilerimin Ramazan ayını kutlamak istiyorum. 11 ayın sultanı. Artık 15 günü bıraktık, evet. Yavaş yavaş azalıyor. Hemen çok az kaldı bizler için. Bu anlamda da üzülüyoruz böyle mübarek bir aydan çıkmaya başladığımız için. Ama Kadir Gecemiz var önümüzde. Bu vesileyle de şimdiden Kadir Gecelerini kutluyorum dinleyicilerimin.
Teşekkür ederiz.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu gerçekten meclis çatısı altındaki komisyonlardan biraz daha farklı. Dediğiniz gibi 2009 yılında kanunla kuruldu. Kanun tasarılarını, yasama teklifi verilen hem asilden hem esastan hem de taliden görüşebilmenin yanında proje yapabilen bir komisyonumuz var. Ama bununla birlikte diğer komisyonlarda da olan alt komisyonlarımız var. Aynı zamanda denetleme görevi görüyoruz ve dilekçeyle de bize başvurularımızı alabiliyoruz. Güçlü bir komisyon. Çalışma alanı da gerçekten çok geniş. Kadın erkek fırsat eşitliği diyoruz ama sadece kadın haklarıyla ilgili değil, kadını ilgilendiren her alanda çalışmalar yapabiliyoruz. Çünkü kadının hayatında çocuk var, yaşlı var, genç var, çalışma hayatı var, eğitim hayatı var, kültürel sosyal alan var. Çok geniş aslında çalışma alanımız. Bu kapsamda da bizler alt komisyonlarla biz çalışmalarımızı daha güçlü kılmaya çalışıyoruz. Daha lokal, daha spesifik konuları ele alarak derinlemesine çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bu dönem çok önemsediğimiz 3 ana başlık üzerinden alt komisyonumuz var. Ki birisi engelli kadınlar ve engelli yakını olan kadınlar. Yani sadece engelli kadınları almadık. Topluma baktığımız zaman engelli yakını olan, işte yatalak kayınvalidesi olabiliyor, engelli çocuğu olabiliyor ya da işte eşi iş kazası geçiriyor, ona bakıyor gibi çoğalttığımız zaman onların da bir takım sorunları olduğunu, ihtiyaçları olduğunu gördük. Böyle bir komisyonumuz var. Kırsaldaki kadının yaşadığı problemler ya da kırsaldaki kadını güçlendirmeye yönelik neler yapabiliriz diye baktığımızda devletin çok güzel imkanları var. Kadını ekonomik anlamda da kırsalda, eğitim anlamında da yükseltmek için, güçlendirmek için. Ama bunlardan bir haber olduklarını ya da bu haklara ulaşamadıklarını gördük. Onunla ilgili bir ad komisyonumuz var. Ki yine bunların içinde bizi çok heyecanlandıran yurt dışında yaşayan kadınların, Türk vatandaşlarını hatta biraz daha geniş tuttuk. Kendi isteğiyle Türk vatandaşlığından çıkmış ailelerin, kadınların sorunları dedik. Çünkü biliyorsunuz çifte vatandaşlık var. Çok daha yeni Avrupa'dan geldiler. Fransa'da, Hollanda'da, hatta Almanya'da da temaslar yapacaklardık. Biliyorsunuz bu Ermeni soykırımı ile ilgili parlamentolarında karar alınca biz oradan çalışmamızı geri çektik. İlerleyen günlerde bunları da zaten değerlendireceğiz. Yeni sıcağı sıcağına Avrupa'dan geldiler. Bununla ilgili spesifik çalışmalarımızı yapıyoruz. Her STK'dan, birinci ağızdan ve kurumlardan sorunları dinliyorlar. Neredeyse her hafta toplantı yapıyorlar ve raporlarını hazırlıyorlar. Bu şekilde hummalı bir çalışmamız var. Kadınlara yönelik.
Evet, özellikle Hollanda ve Fransa'da çalışmalar yapıldı dediniz. Oralardan da çeşitli şikayetler kimi zaman bizlere dolaşıyor. Ne tür tespitleriniz oldu efendim? Oradan gelen sonuçlar neler?
Şöyle, ilk önümüze çıkan sorunlardan birisi orada eğitimle ilgili, kadınların özellikle eğitim alma noktasında sıkıntılarını fark ettik. Dil eğitimi, kendi yaşadıkları ülkelerin dil eğitiminde sıkıntıları var. Normal kendi süreçteki eğitimlerini de yapamadıklarını gördük. Boşanma süreçleri çok letametli geçiyor. Orada tanıma ve tenfis süreçlerinde sıkıntıları var. Velayet meseleleri var. Bir de gençlik merkezleri, gençlik birimleri dediğimiz zaman ailelerin çocuklarını eğitme ve yetiştirme sırasındaki yaşadıkları süreçlerde bulundukları ülkelerin gençlik birimlerinin bazı yaptırımları var. Bu boyutta hak ihlallerine karşılaşabiliyorlar. Sert uygulamalarla karşılaşabiliyorlar. Koruyucu ailelik boyutunda yaşadığı sıkıntılar var. Orada bazı istismarlarla karşılaşabiliyoruz. En önemlilerinden belki bunlarla birlikte Türk Türkçe dil, yani kendi dillerini öğrenmeyle ilgili sıkıntıları var. Biliyorsunuz camilerde görevli imamlar ve Türkçe eğitimi için görevli öğretmenlerimiz hususunda bazı ülkelerin görevlendirilme, bu kişilerin görevlendirilmesi ile ilgili engeller koydular. Yani kendi dilini öğrenmeyle ilgili bir takım engellerimiz var. Biz de bu tespitlerimizi yapıyoruz, raporlarımızı alıyoruz ve bununla ilgili yaptırımlarımız noktasında çalışmalarımız devam edecek. Evet.
Özellikle tabii aile içerisinde yaşanan sıkıntılardan, kimi Türk aile geleneği içerisinde hani aile içerisinde kalır görüşüyle çok da dışarı yansımıyor kimi zaman. Biraz da herhalde mevzuatla ilgili de sıkıntılar var. Hani tabii, o ülkenin mevzuatını tam olarak bilememe gibi.
Tabii. Dilini bilmeyince mevzuatını bilemiyor. Zaten yurt dışına giden profile baktığımız zaman biraz daha eğitimsiz bir kesim. Şu an son kuşakta biraz daha onu aştık. Oradaki üçüncü nesil artık biraz daha eğitim alabiliyor. Kendi ülkesinin dilini öğreniyor ve eğitimini tamamlayabiliyor. Ama hala evlenip giden ülkemizden aileler var. Onlar tabii gittikleri yerin dilini bilemiyorlar. Oradaki mevzuatı bilemiyorlar. Biraz daha kendilerini ile ilgili birikimlerini artırmaları gerekiyor. Ve tabii her ülkenin de kendine göre has kuralları var. Ve tabii ülkeler arası bir mücadele de var. Yani onu da altını çizmek lazım. Türkiye gerçekten çok iyi bir yükselen trend ve yükselen değerler gösteren bir ülke. Büyük bir potansiyel, güç ve bu anlamda da belki bulunan Avrupa'daki ülkelerin politikaları da ona göre değişebiliyor, sertleşebiliyor. Evet. Biraz daha farklı yaptırımlara geçebiliyorlar.
Peki Sayın Katırcıoğlu, şöyle bir şey yapılabilir mi? Hani şu anda aslında hani aklıma gelen bir şey. Mevzuat tabii dilini bilmediği için mevzuat da bilmiyor. Türkiye bu konuyla ilgili bir çalışma yapabilir mi? Yani o ülkelerin mevzuatıyla ilgili en azından Türkçe'ye çevirmek ya da orada bulunan vatandaşlarımıza bir şekilde aktarabilmek. Madem ki böyle bir sıkıntı var, onlara o şekilde yardımcı olunabilir mi?
Elbette, neden olmasın? Büyük ihtimalle de böyle çalışmalar var. Ama şu an siz söylerken ilk aklıma gelen mesela bir alo, yani 24 saat çalışan bir telefon hattı olsa, insanlar yaşadıkları soruları hemen sorup oradan cevap alabilse. Çünkü bununla ilgili Türkiye'de bu 14 yılda kazanılmış çok güzel süreçler var. Bu telefonla, çağrı merkezleriyle birlikte birçok sorunu halledebiliyoruz. Mesela şiddetle, kadına ait bir şiddetle ilgili bir telefon hattımız var. Hatta Suriyeli mültecilerle ilgili alo 157. Kim olursa olsun, mülteci olsun, sığınmacı olsun, o hattı aradığı zaman hem bizim mevzuatımızla ilgili hem yaşadığı bazı sorunlarla ilgili cevap alabiliyor. Dört dille cevap verebiliyoruz. Rusça da dahil olmak üzere, Arapça da dahil. Tabii bu ülkelerle ilgili böyle bir şey kurulabilir. Komisyonumuz, at komisyonumuz bununla ilgili çalışıyor. Muhakkak bununla ilgili belki bir kanun çalışması, belki bir mevzuat değişikliği, belki de böyle önerilecek şeyler olacak. Belki bir proje önerilecek. Yani evet, o rapor sonucunda olabilir. Ama tabii anlık şeyler oluyor. Mesela bir örneğimiz var. Bir Türk aile, buradan kızımız gidiyor, evleniyor, çocukları oluyor. O çocuğu büyütürken anne beraber spor yapmak için çocuğunu alıyor, dışarıya gidiyor. Aerobik gibi bir şey yapacak spor derken, hani kendi vücut gelişimiyle ilgili yaptığı bir çalışmada çocuğunu arabada bırakıyor. Bir adım ötede camın dışından bakacak aklınca çocuğuna. Öyle bir şey tasarlıyor ya da gerçekten bunu çok planlamıyor. Ve bunu tespit ettiklerinde çocuklarını elinden alıyor gençlik birimi. Yani ihmal var. Anne çocuğunu eğitim noktasında, büyütme noktasında
bir arabada ihmal oldu. Arabada bırakıp bir ihmal.
İhmal oldu ve alıyor. Ve onunla ilgili sert yaptırımlar yapıyor. Yani bu ülkelerin bazı kuralları var ve o kurallara da çok sadık kalıyorlar. Bu anlamda mesela bu tip şeyler, bunu nasıl bilgilendirebilirsiniz? Yani o arada bu kendisinin talep etmesi gerekiyor o kişinin. Yani benim çocuğum olacak, bu ülkenin kuralları nedir, mevzuatı nedir, yaptırımı nedir, böyle bir şey olursa gibi. Biraz kendisini de geliştirmesi, bu konuda kendisinin de açık olması lazım. Ama bu süreçte hukuksal olarak hak arayışını nasıl yapacak, onunla belki bir destek verilebilir. Bu tabii uzun ve netametli konular ama yapılacak şeyler var bu konuda. konuyla ilgili.
Tabii ailevi farklar da herhalde çok ön plana çıkıyor bu tip durumlarda. Hı. Özellikle yurt dışındaki aile yapısıyla Hı. Türkiye'deki yapı farklı. Tabii Hı. Türkiye'den yurt dışına giden bir de gelinlerimiz var. Hı. Onlarla ilgili çeşitli damatlar nitelemeler dile getiriliyor. İşte ithal gelin, ithal damat gibi.
Ondan çok rahatsızlar. Onu da söylemem gerekir. Hani yurt dışındaki komisyonumuzdaki çıktılardan birisi de o. Bundan tamamen rahatsız oluyorlar. Yani kendileri ayrılmış, ayrımcı bir nitelenme gibi görüyorlar. Doğru da değil. Ama şöyle bir tanımlama var maalesef halk arasında.
Kayınvalidelerle ilgili herhalde benzer sıkıntılar dile getirildi daha önce.
Aynen evet. Kayınvalidelerle ilgili sıkıntılar var. Ama tabii dediğim gibi bu toplumu tanımaları gerekiyor. O gittikleri toplumu tanımaları gerekiyor. Biraz da insani boyutta da konuları ele almaları lazım. Biraz kişisel olarak da kendilerini geliştirmeye açık olmaları gerekiyor. Sadece devletten beklemek de
tabii o da değil,
çözüm değil. Evet.
Tabii biz de merakla bekliyoruz komisyonun çalışmaları özellikle yurt dışından ne tür sonuçlar verecek ve ne tür önerilerde bulunulacak. Efendim sizin üzerinde durduğunuz hassas konulardan bir tanesi de toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusu. Bu konu ile ilgili çeşitli toplantılar yaptığınızı biliyoruz. Öncelikle toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme niye hedefliyor? Onu sorabilir miyiz?
Mümkün olduğunca kısaca anlatmaya çalışayım. Bu konu gerçekten çok az biliniyor. Böyle söylenince sanki bütçenin içinde kadına böyle bir miktar para ayrılacak, ona göre harcanacak deniliyor ama aslında öyle değil. Mesela nasıl anlatabiliriz? Devlet bütçesinde kamu harcamalarını, kamu hizmetlerini kadın ve erkeklerdeki farkı eşitsiz olarak etkilediğini gördük. Biz burada ayrılan bütçenin kadına duyarlı bir şekilde harcanması. Bir belediye üzerinden örnek verebiliyoruz rahatlıkla. Belediye bütçesini yapıyor. O bütçesinin içinde falanca mahalleye bir spor tesisi yapılacak. O spor tesisi mahalle aralarında biliyorsunuz var. Hemen ilk akla gelen bir çim saha. Yani futbol oynayabilecek kişiler hangisi? Orada yaşayan bir kız çocukları var, kadınlar var. Neye ihtiyaçları var? Onları da gözeterek oradaki spor tesisini yapabilmek önemli. Bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Yani kadının da o toplumda var olduğunu, o yapılacak yatırımda onun da ihtiyaçlarını gözeterek harcamanın yapılması. Aslında özü bu.
Yani çok, eşit harcama mı olacak?
İhtiyaçları gözeterek, yani kadını yok sayarak yatırım yapmamak. Kadının ihtiyaçları ki bu geçen sene geçen dönemde Sibel Hanım'ın, Azize Sibel Gönül, Kocaeli Milletvekilimiz kendisinin döneminde başlayan bir konu. Bu ilk yapılan çalışmayla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk bütçelemeyi yapan meclistir. Toplumsal cinsiyeti duyarlı bütçelemeyi
Enteresan
yapan.
Enteresan bir isim aslında hani düşündüğümüz
toplumsal
ama.
Toplumsal cinsiyeti duyarlı bütçeleme. Yani bütçeyi yapıyorsunuz ve o bütçeyi harcarken kadını yok saymadan harcıyorsunuz. Kadının ihtiyaçlarını ne göre bir harcama planlıyorsunuz. Şimdi konuşuyoruz bu dönemde meclis bütçesi oluşturuyor. Neler yapılabiliriz? Kendi uzman arkadaşlarımızla konuşup şöyle bir beyin fırtınası yaptığımızda biz dedik çalışanlara küçük bir anket yapalım. Kadın çalışanlara bu mecliste çalışırken neye ihtiyaç duyuyorlar, ne sıkıntılar yaşıyorlar? Mesela geç saatlerde genel kuruldan çıktıklarında evlerine evet ulaşım var ama evlerine uzak bırakılan noktalar oluyor. Karanlık bir ortamda evlerine güvenle gitmelerinde sıkıntılar yaşıyorlar. Böyle bir durumda o zaman evlerini en yakın noktaya bırakılsın. Yani ona göre tabii artı bir maliyeti olacak. O da o bütçenin içinde ondan bir kaynak ayrılsın.
Evet.
Mesela örneği bu. İşte eğer bebekleri varsa emzirme odaları olsun. Yani bu direkt para harcamak gibi de değil. Çalışma hayatında, sosyal hayatta ya da yaptığı her şeyde yaşadığı kendi şehrinde kendi ihtiyaçlarınla da harcarken kadın da burada var. Onun da böyle bir ihtiyacı var denilsin. Çünkü farkında olmadan hep erkek odaklı düşünerek harcama yapıldığını görüyoruz.
Evet, son dönemde herhalde bu konuyla ilgili biraz da ilerleme sağlandı. AVM'lerde işte çocuk oyun odaları oluşturulmasından aynen tutun da öyle. Kamu kurumları aynen içerisinde benzer şekilde birimlerin oluşturulması
örnekli. Aslında mahalle, sizin de söylediğiniz gibi yani mahalle aralarında mesela hanımlar lokali açılmıştı. Hı-hı. O gerçekten çok büyük bir avantaj.
Tabii. Bunlar işte
yani,
toplumsal cinsiyeti duyarlı bütçeyi harcama. Bütçe kalemlerini oluşturmak oluştururken içinde de bunu yazabilmek. Oradaki yaşayan kadınların hassasiyetleri ve ihtiyaçları kapsamında bu oluşturulacak demek aslında. Çok yeni, Türkiye'de çok çok yeni. Bunun güzel örnekleri var. Bir projemiz var. Geçen dönem de başlamıştı. Bu dönemde devam eden Birleşmiş Milletler. Birazdan da bahsedecektik ama hazır böyle konuşulmuşken bahsedeyim. Birleşmiş Milletler UN Women Parlamenter Arası Birlik IPU ile İsveç'in fonlandırdığı 3 yıllık bir proje. 3,5 milyon dolarlık bir projemiz. Bu kapsamda da biz bu konuları ele alıyoruz. Orada işte bu toplumsal cinsiyeti duyarlı bütçelemenin güzel örneklerini gidip yerinde göreceğiz. Avusturya, İsveç, bu parlamentolar bunu yapmışlar ve ülkelerinde uygulamışlar. Kadın yönünde bütçelemeleri harcarken güzel çalışmalar yapmış. İşte bunu nasıl yapmış? Yasal mevzuat mı? Proje mi yapmış? Direkt belediyeler, yereller üzerinden mi yapmış? Bunları yerinde tespit edeceğiz. Avustralya örneği var. Avustralya örneğinde de bu uygulanmış ama şu an bırakmışlar. Niye bırakmışlar? Onu da gidip tespit edeceğiz. Evet. Zaten geçtiğimiz hafta bununla ilgili bir çalıştay yaptık. Bu alt komisyon geçen dönem kurulmuştu. Alev Dedegil, şu an Cumhurbaşkanı danışmanımız, kendisi de geldi. Mustafa Şahin uzmanımız, o da o raporu hazırlayan ve o alt komisyonda çalışan uzmanımız da, o da detaylı bilgi verdi. 2 günlüktü. Birincisi hem plan bütçe komisyonundaki, çünkü onu ilgilendiren bir alan, bütçeleme yapıyoruz. Komisyon KEFE'nin üyelerinle birlikte yaptığımız bir çalıştaydı. Ama ertesi günde bakanlıklardan geniş bir katılımla hem daire başkanlığı hem de uzmanlar noktasında bilgilendirme yaptık. O noktada belki bir karma komisyon kuracağız. Bu süreci nasıl yürütelim? Çünkü bilmiyorlar. Yani bütçeyi yapanlar da bunu nasıl yapacaklarını bilemiyorlar. Evet yapalım, çok güzel ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Bir kuralı da yok aslında. Onu da bu yolda ilerlerken gördük. Bu, basit birkaç dokunuşla ve farkındalıkla, bakış açılarıyla bunu halledeceğimizi düşünüyoruz.
Evet, sadece tabii hükümetin değil, hazırladığı bir genel bütçeden bahsetmiyoruz. Aslında bütün kamu kurumlarının, bakanlıkların, tabii, hatta yerel yönetimlerinde yapacağı bütçelemelerde bu konuya hassas.
Mesela İsveç bunu şöyle aşmış. Birleşmiş Milletler'in Mart ayında gittiğimiz KSK oturumu var. Rutin gider kefek. Orada ikili görüşmelerde bu konuyu da konuştuk. Birçok konuyu konuştuk. İsveç her bakanlık kendi içinde bunu yapmış. Yani artık öyle bir farkındalık oluşmuş ki her bakanlık bütçeyi yaparken bunu kendisi planlıyor. Yani bir bakanlığa da bırakmamışlar. İşte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bırakmamışlar. Sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bırakmamışlar. Her bakanlığın işte milli eğitimi tutunuz, işte savunmaya kadar hepsi bunu planlarken onun içine yerleştirmiş.
Yani aslında burada koordine bir çalışma söz konusu galiba.
Herkes değil mi? Kendi içinde yapmış. Evet, Avusturya biraz daha farklı bir yol izlemiş. Bu yerine gidip yerinde tespitlerle bunu çok daha netleştireceğiz inşallah.
Sayın Katırcıoğlu, sadece galiba ekonomik anlamda değil. Yani mevzuat anlamında da kimi zaman sıkıntılarla karşılaşılabiliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından yasalarda ne gibi sorunlar var? Bu konularda nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz?
Dışarıda programa girmeden önce ikili sohbetimize de bahsetmiştim. Birçok Avrupa ülkesinden, hatta Amerika'dan kadınımızla ilgili yasal anlamda çok çok ama çok ilerideyiz. Bizzat gidip kendim şahit oldum ve hayret edip de döndüm. Herkese de çok sık anlattığım bir konu var. Mart ayında biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in içinde KSK, Kadın Statüsünü Koruma Komisyonu toplum. Bütün dünyadan bu konuyla ilgili bakanlıklar gelir, komisyonlar gelir, sivil toplum örgütleri gelir. Ve kadınla ilgili bir yıl boyunca ne yapmışlar? Konu, tema belirlenir ve onun üzerinden çalışmalar yapılır. Bu vesileyle gittiğimizde işte ikili görüşmeler yaptık. Orada hemen akabinde Washington DC'ye gittik. Temsilciler Meclisi'nde iki farklı partinin milletvekilleriyle görüştük. Ve orada çalışma hayatındaki kadınların durumunu sorduğumuz zaman eşit işe eşit ücret yasasında kadınların çalışmadığını gördük. Öyle bir korunması yok Amerika'daki kadınların. Peki durumları nasıl? İstihdama baktığınızda %50. Yani çalışma hayatının içinde %50 erkek var, %50 kadın var. Muhteşem bir rakam. Ama çalışma şartlarının çok zor olduğunu, eşit işe eşit ücret alamadıklarını düşünürüz. Bakın Amerika fotoğrafı nedir? İnsan hakları, demokrasinin
dışarıdan baktığınızda bambaşka.
Muazzam bir ülke ve çalışma. Peki nasıl mağduriyetler? Bak, iki farklı partinin kadın milletvekilleri bunu söylüyor. Yani başkanlık sistemi var biliyorsunuz bizdeki evet. gibi değil. Daha onlar nasıl diyeyim daha kendi fikirlerini rahatlıkla savunabiliyorlar o sistem içinde.
Evet, söyleyebiliyorlar.
Yani başkanlık sisteminde milletvekili güçlüdür. Yani biz başkanlık sistemi bugün burada tartışmayacağız ama bir parantez açayım. Başkanlık sisteminde milletvekilleri güçlüdür. Bize sahada şöyle diyorlardı. Lütfen elinizi kolunuzu kaldıran sadece kaldıran milletvekili olmayın diyorlardı. Ben de başkanlık sistemi gelirse bunun ancak bu şekilde olabileceğini. Şu anki parlamenter sistemde farklı bir milletvekili profili çizmenin çok zor olduğunu bahsediyordum. Şimdi öyle bir milletvekili bunu diyor ki çalışma hayatında kadınlar eşit işe eşit ücret alamıyorlar. Çalışma şartları çok zor. Doğum öncesi, doğum sonrası, emzirme, çocukların hatta hasta oldukları zaman bile izin alamadıklarından bahsediyorlar. Ve çalışan kadının çok fazla şiddete uğradığını ve mobbinge uğradığını bahsettiler. Hayretler içinde dinledim. Yani benim hayalim kırıldı. Amerika ile ilgili hayallerim yıkıldı.
Suya düştü diyorsunuz.
Suya düştüm gerçekten. Bakın her 80 saniyede Allah bir Allah. Kadın şiddete uğruyor. Bunlar oradaki ilgili bakanlıkların sadece temsilciler meclisinde milletvekilleriyle görüşmedik. Çalışma Sosyal Güvenliği Bakanlığı'ndaki yetkilerle çalışma birimi, kadınla ilgili çalışma biriminin yetkileriyle görüştük. Dışişleri Bakanlığı ile görüştük. Bununla ilgili kadın birimiyle görüştük. Yani üst düzeylerle görüştük. Her 80 saniyede bir kadın şiddete uğruyor. Yılda 350 bin kadın cinayetinden ölüyor. Yani kadın cinayeti deyince hani başka şekilde değil. Sadece kadın olduğu için uğradı. Oran Türkiye'den çok daha fazla.
O zaman bir yanlış algı var. Bu bilinçli yaratılan bir algı mı efendim?
İşte
bu
nasıl yine, böyle bir şey? Hani yani ben hala daha şey yapıyorum. Bu demin evet. de bahsettik, dışarıda konuştuk. Biraz toplum mühendisliği yapılıyor. Toplumlar üzerine farklı yönlendirmeler yapılıyor ve farklı profiller çiziliyor. Bir de sivil toplum örgütleriyle ikili görüşmeler yapıyoruz biz. Ben özellikle bunu çok önemsiyorum. Gidiyorum yüz yüze görüşüyorum. Hem kefeyi anlatıyorum hem onları dinliyorum ve neler yapmamız gerektiğini konuşuyorum. Orada da aynı şeyi söyledim. Meslek sahibi İş Kadınları Federasyonu'yla konuştuk Arzu Hanım'la. Aynı şeyi söyledim. Kendisi bu alanda çok iyi çalışan bir kadınımız aynı şeyi söyledi. Yani verdikleri fotoğraf hani bizdeki güzel bir söz var kol kırılır yen içinde evet. kalınır. Kendilerini çok iyi gösteriyorlar. Yani bu konuda çok iyiler. Ve kendilerini gelip de bizdeki bazı kesimler gibi gidip şikayet etmiyorlar. Yani bazı sivil toplum örgütleri, bazı siyasi görüşler biliyorsunuz sık sık gidip ülkemizle ilgili olumsuz örnekleri orada bütün ülkenin genelinde varmış gibi göstermeye çalışılan bir yol izliyorlar. Göstermeye çalışıyorlar. Amerika'da bu yok. Kendilerini her zaman demokrasinin beşiği, insan haklarının beşiği ve çok müreffeh, çok huzurlu, her şey güllük gülistanlık bir ülke gibi gösterirler. Ama bizde böyle bir anlayış var. Bu fotoğrafı vermememiz gerekiyor. Elbette güllük gülistanlık değil, her toplum içinde problemler var. İnsana dair, kadına dair. Olmaması mümkün değil, zaten gerçeği ve realiteye aykırı. İnsanların olduğu, yaşadığı bir toplumda illaki sorunlar olacak. O sorunları çözme yöntemleri, çözüm bulabilme isteği, iradesi ve çabası o çok önemli. Evet. Şimdi 14 yıla baktığımızda o kadar kadın hakkı, kadınla ilgili mevzuat yapmışız ki işte eşit işe eşit ücret yasası Amerika'da yok düşünebiliyor musunuz? Amerika'da yok. Kadın çalışma hayatında güvencesiz. Ama bizde var. 2002 yılında bakın çıkarttığımız bir yasa var. Unuttuk. O kadar çok şey yaptık ki atlıyoruz. Boşanma süreçlerinde kadınların öyle büyük mağduriyetleri vardı. Yani erkek malını alıyordu, başkasına veriyordu. Bir evet. kuruş vermemek için onu süründürüyordu kadıncağız. Şimdi öyle değil. Edinilmiş
mal, evlilikte edinilmiş mallar.
Mal rejimi evet, dediğimiz. Evet. Yani biz evlendik. O süreçte kadın çalışmıyor da olsa bir ev alsalar, araba alsalar boşanma sürecinde %50-%50 evet. bölüşülüyor. Bakın yani erkek
bu, bunu, çok önemli aslında.
Bu çok önemli. Çok o kadar önemli. Mağduriyetleri engelledi ki bunun gibi bir sürü şey var. İşte çalışma hayatında çok yakın çıkarttığımız doğum öncesi ve doğum sonrası izinler, emzirme saatleri, işte belediyelerin yerelde kadına yönelik yaptığı şeyler aklıma gelmiyor. Birçok şey var. O kadar çok şey var ki.
Bunlar istatistiklere yansıdı mı efendim? İstihdam olarak dönüşü nasıl oldu?
Tabii %25.7 idi istihdamda kadın 2000 yılında. Şu an %31. Bu alanda çalışanlar bu aradaki farkın çok çok önemli olduğunu görür. Gelişmekte olan bir ülkeyiz, genç nüfusuz, habire istihdam yaratıyoruz ama çalışma hayatına giren genç bir nüfus var. Buna rağmen kadın istihdamın içinde. Bu tabii bir iradeyi ve bu konudaki yapılan politikaların doğru olduğunu gösteriyor. Bakın G20 zirvesi yapıldı geçtiğimiz yıl Antalya'da ve ana teması ilk defa bu zirve hep yapılır. Biz W20 dediğimiz zaman çalışma hayatındaki kadının varlığını artırma ile ilgili bir oturum yaptık. Sivil toplum örgütlerini çağırdık. Dünyanın liderleri geldi ve biz çalışma hayatında kadın dedik. Ya bunlar gidip de bunları anlatın bir de. Bunları söyleyin. Bakın ülkemizde son 10 yılda bunlar yapılıyor kadına dair. Yeterli değil. İstediğimiz noktada değil kadınlar. Biz istiyoruz her yerde çok daha güçlü olsun. Karar mekanizmalarında hala iyi değiliz. Yani vali sayımız hala düşük. İşte genel müdür sayımız daha düşük. Kabinede bakan sayımız daha düşük. Değiliz ama bir irade var. Biliyorsunuz yasa yapmayla da bir şeyler değişmiyor. Yasa koymayla değişmiyor. O yasayı uygulayacak olan insan. İnsanlar bunu uyguluyor. Bunu kabul etmesi gerekiyor. Zihinsel devrim yaşamamız lazım. Ama ben yasal mevzuatı yapayım. Ondan sonra bunu beraber gidecek. Yani eş zamanı gitmesi lazım. Yani pozitif ayrımcılığı anayasamıza koymuşuz. Nerede var? Ama şu bir gerçek. Bunları yapacağız. Aynı zamanda zihinsel dönüşümü de yapacağız. Ama lütfen zaman tanıyalım. Kolay şeyler değiller
tabii,
bunlar.
Birkaç günde, birkaç yılda olacak
şeyler değil.
Ama en azından adım atmak
ama
çok önemli.
Ama herkes kendi tabii hayatına bakarsa kadın ve erkek ilişkilerinde geldiğimiz nokta çok iyi olduğunu, düzelme olduğunu, iyileşme olduğunu görecektir samimiyetle bakarsa eğer. Evet. Tek farkımız lütfen ülkemize gidip dışarıda hani her toplumun her yerinde herkes bu sorunu yaşıyormuş gibi bazı sorunları göstermeyelim. Ülkemize sahip çıkalım. Eğer varsa bir sorun beraber oturup çözelim, konuşalım, samimiyetle konuşalım. Eğer bu ülkeyi seviyorsak sorunlarımızı oturup beraber konuşalım, açık yüreklilikle ve çözüm bulmaya çalışalım. Evet. Yani işi yangına körükle gitmeyelim. Çok güzel tabirler var yani, çok güzel tabirlerimiz var.
Evet tabii bu konuları konuşurken son dönemde gündeme gelen bazı tartışmalarda es geçmeden belki konuşmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerini de sormak isteriz efendim bu aşamada. Özellikle çalışıyorum diye annelikten imtina eden bir kadın aslında kadınlığını inkar ediyor demektir diye bir ifadesi oldu.
Öyle bir şey
oldu.
Vardı.
Ve
yarım kalmış.
Evet. Bu konuda da farklı polemikler yaşandı. Siz nasıl değerlendirdiniz?
İşte demin bahsettiğim konuyla ilgili. Bakın bunu söylerken kadın çalışıyorum diye anneliğinden geri kalmasın mesajıydı. Şimdi İsveç örneğini dedim ya, Birleşmiş Milletler'de İsveç'le ikili görüşme yaptık. Meclis Başkan Vekili bir kadın siyasetçiyle görüştüm. %50 oranında kadın çalışma hayatında. Peki çocuk sayınız kaç diye sordum. En az 3. En az 3 çocuk doğuruyorlar. Nasıl bunu yapıyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz bir nüfusumuzda yaşlanma ve durağanlık ve arkasından yaşlanma gelecek. Şimdi bunu gören bir cumhurbaşkanımız var. İşaret ediyor. Diyor ki sadece kariyer yapmak için yaşamayın. Kariyerinizi de yapın. Hani
öyle bir şarkı vardı. Çocuk da.
Çocuk da yapın. Yani ikisi bizim hayatımızın gerçekleri. Çünkü bu Avrupa'ya baktığımızda İsveç bunu fark etmiş ve uygulamış. Ama Avrupa'nın yaşadığı sıkıntıya bakın. Almanya'nın nüfusu en güçlü olandır. Biz ona yaklaştık. Yani şey espri yapıyorum. Suriyelileri de koyarsak biz geçmiş olduk yani aslında. Şimdi böyle bir sıkıntıyı yaşamış. Biz bu sıkıntıya, bu hataya niye düşelim? Çünkü veriler onu gösteriyor. Çalışan kadın bir çocuk yapıyor. Bunu gördük. Bir çocuk yapıyor. Şimdi o bir dahaki nesil onu da yapmayacağını gösteriyor. Avrupa bunu yaşamış. Hani Avrupa bizim örneğimiz, iyi örnekler. İyi yaptığı şeyleri alacağız. Ama yanlışları niye alayım ki?
Evet.
Yani niye bir daha yanlış, bir daha niye Amerika'yı keşfedeyim, niye o hatalara düşeyim? Güzel bir örnek var önümüzde, Avrupa, Amerika örneği yaptığı güzel örnekleri, güzel çalışmaları alacağım ama yaptığı yanlışları niye yapayım? Şimdi oradaki çalışan kadın bunu yaşamış. Yaşlı bir nüfusa ihtiyaçları var çünkü Türkiye'den bakın işçiler gidiyor. 1965 yılında bunu. Ben yani duruma düşüyorum. Cumhurbaşkanımız onu işaret ediyor. Çalışma hayatında kadın olsun diyor. W20'yi G20 zirvesinin içine koymuş. Çalışsın kadınımız. Kalkınmayı kadınla birlikte yapalım. Ama aile yaşantısından kadın vazgeçmesin. Çünkü onun yaratılış sebebinde de var. Ben çocuk doğurma gibi özel bir güçle yaratılmışım. O benim gücüm aslında. kötü bir şey değil yani. Benim çocuğum olması kötü bir şey değil. Benim çocuğum olursa ben hem yine çalışabilirim, yine kariyer yapabilirim. Bu ülkenin ekonomisine, sosyal hayatına, kültür hayatına katkıda bulunabilirim. Hani sadece ekonomik anlamda düşünmeyelim. Sosyal yönü var bu ülkenin, kültürel yönü var. Yani sanatçısı var, ne bileyim her türlü alanda. Yaşanan her türlü alanda kadın hem aile yaşantısını beraber götürsün hem de kariyerini beraber götürsün. İşte bu seçim paketimiz buydu. Meclis doğum öncesinde ve doğum sonrasındaki izinlerini arttırmak, 2 yıl ücretsiz izin aldığı zaman eşiyle birlikte o ücreti beraber kullansın. Yani hem çalış, hem çocuğunu, hem aile yaşantını beraber, eşinle beraber yürüt. Ben senin işini kolaylaştırayım diyor evet. Devlet. Aslında mesajı veriyor.
Devletin son yıllarda yapmış olduğu uygulamalar da var bu konuyla alakalı. Çalışan kadın doğum yaptığında daha önceleri çok uzun soluklu bir doğum izni yoktu.
Yoktu.
Siz daha iyi bilirsiniz.
Tabii.
Biraz anlatır mısınız? Yani daha iyi bir durum söz konusu. Hani ben şuradan biliyorum yani 90'lı yıllarda böyle bir durum söz konusu değildi. Evet. Ücretsiz izin alabiliyorduk biz. Tabii. 6 ay ücretimiz yok. Ücretsiz. Tabii, sadece
çok,
o kadar.
Pek çok kadının da bu sebeplerden dolayı çalışma hayatından uzaklaşarak evde çocuğunu vakit ayırmayı tercih ettiğini biliyoruz.
Onlardan birisi benim. Özellikle onlardan birisi ben çocuklarımı büyütmeyi tercih ettim. Memurdum. Başörtüsü sıkıntısı yaşıyorduk, ayrı bir konu ve tercih yaptım. İki alan bana ve çocuklarımı düzgün olarak yetiştirebilmek ve başörtüsü mağduriyetinden dolayı ben istifa ettim, ayrıldım. Çocuklarımı kendim büyütme kararı aldım.
Sizin kaç çocuk var?
2 tane. Biz de nüfus planlamasının etkisinde kalanlarımız. Evet. Biliyorsunuz çok sıkı doğum kontrol şeyi uygulandı. Bakın onun sıkıntılarını yaşıyoruz şimdi. Halbuki yapılabilir. Bunu devlet destekleriyle kadın çalışıyorsa kreşlerini arttırabilir. Doğum öncesi, doğum sonrası yardımlarını arttırabilir. Şimdi biliyorsunuz 6 aya kadar tam yarı zamanlı tam ücret alabiliyor.
Evet, öyle bir şey.
Bakın,
yoktu
6 ay.
O zamanlar.
Eğer isterse 6 aydan ben daha çocuğumu fazla bakmak istiyorum derse 2 yıl kadar ücretsiz izin alıyor. Evet. Bakın ücreti eşiyle ben kariyer yapıyor olabilirim. Yüksek lisansım vardır mesela. Onun tez aşamasındadır. O zaman eşim diyor ki ben o zaman o izni alayım sen tezine devam et. Eşiyle birlikte bunu paylaşabiliyor. Bu çok önemli. Biraz daha ekonomimizi güçlendirelim. Şunu yapacağız. Kadın tamamen işinden ayrılacak. Çocuğunu büyüttüğü zaman aynı işine başlayabilecek. Bizim evet. Hayalimiz bu.
Çok
ya
güzel.
Benim hayalim bu.
Yani ben aslında insani bir şey.
Çok önemli. Şimdi nesil yetiştirmek önemli, evet. Çok önemli. Sadece doğurmak değil. Onu iyi yetiştirebilmek. Tabii. İyi bir insan olabilmek. Yani eğitim önemli, işte çok iyi şartlarda onu konforlu evlerde yetiştirebilmek, her istediğini alabilmek, iyi bir insan yetiştirebilmek, bunları da sağlayabilmek çok önemli. Sadece doğurmak olmuyor,
evet,
yetmiyor.
Bir hakka sahip olmak için diğer bir haktan
benim
vazgeçmek
hayalim,
gerekmiyor.
Kadın evet. Çalışmalı ama ailesiyle ilgili çocuğunu iyi yetiştirme noktasında eşiyle birlikte yetiştirmek. O işini bırakıp ama sonrasında devam edebilecek bir ülkeyi ben hayal ediyorum ve bunu yapacağımıza inanıyorum.
Ne güzel.
Bu irade var. Cumhurbaşkanımız da var. Bunu güzel. Anlatmaya çalışıyor. Tabii bir cumhurbaşkanı çıkıp benim gibi böyle tek bunu anlatamaz. Devlet yönetiyor. Veriyor mesajı. Dedi, buyurun diyor tartışın bunun altın üstünü. Ülkemizde eksik olan şey tartışmıyoruz samimiyetle. Bu başkanlık sisteminde de yaşadık. Diğer konularda. Şimdi birazdan da konuşacağız. Bir konu gündeme geliyorsa bunu oturup konuşmamız lazım. Ama uzmanları konuşacak. Benim alanım belli. Sizin alanınız belli. Ama uzmanları gelecek. Samimiyetle koyacak. İyi örneklere bakacağız. Diğer ülkelerdeki yaşanan zorluklara bakacağız. Bizim kendi değerlerimize, hassasiyetlerimize bakacağız. Ve güzel bir formül çıkartacağız.
Evet,
bunu yapabilmemiz lazım.
Uzmanı olarak size soralım efendim. Evet. Son günlerde bir tartışma da var. İşte kız lisesi, erkek lisesi, ayrı liseler. Diğer taraftan işte metroda kadınlara özel bir vagon oluşturulabilir mi gibi çeşitli anketler, araştırmalar, planlamalar yapıldı. Bunlar da toplum içerisinde farklı sesler buldu. Siz nasıl bakıyorsunuz bu
toplum
konuda?
İçinde farklı sesler, farklı ihtiyaçlar, farklı talepler olabilir. Demin de söyledim. Bunları samimiyetle oturup konuşmamız lazım. Korkmamamız lazım. Korku üzerine artık bu ülkeyi yönetmemeye çalışmamız lazım. Böyle bir kesim konuşuyorsa buyurun gelin. Ne istiyorsunuz?
Kimisi ayrımcılık dedi. kimisi insan hakları demiş. Evet.
Tabii bu çok doğal bir şey. Toplum içinde çok farklı insanlar, farklı kültürler var. Şimdi hele iletişimle birlikte bu küreselleşen bir dünyada iletişimin en üst düzeyde yaşandığı bir tıkla dünyanın öbür ucuna ulaşabiliyorsunuz. Görüntülü, sesli ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir ortamda bunların olması çok normal ama lütfen buradan sesleniyorum. Samimiyetle bize ait sorunları, konuları, düşünceleri, talepleri samimiyetle konuşalım. Şimdi kız lisesi, erkek lisesi. Böyle bir talebi olan bir kesim olabilir. Bunu yok mu sayacağız? Ya da bu talebe karşı duran bir kişi, bunu yok mu sayacağız? Hayır. Elbette çözüm bulabiliriz. Ama bunda samimi olmamız lazım. Bu talebi bulunanlarda ve karşı duranlarda samimi olması lazım. Psikiyatristler gelsinler. Kız lisesini, erkek lisesinde okuyan ergenin yapısını bize anlatsınlar. Yani bir lisede okuyan ergenin psikolojisine baksınlar. Fiziksel ihtiyaçlarına baksınlar. Psikolojik ihtiyaçlarına baksınlar ki bu veriler var. Ben biliyorum. Şimdi burada o konuyu açmayacağım. Çok güzel örnekler var. Ve veriler var. İstatistikler var. Yoksa yapalım. Avrupa'ya bakalım, Amerika'ya bakalım, işte diğer gelişmiş ülkelere bakalım. Ne yapmışlar? Nasıl sonuç almışlar? Bizim değerlerimiz, bizim hassasiyetlerimiz ve bizim ihtiyaçlarımız ne? Bakalım ve çözümü bulalım. Ama hayır, biz bunları tartışıyoruz nispeten. Tartışıyormuş gibi yapıyoruz. Orada biraz rentik alıyoruz. Ve sonuçlanmayan, bir veri elde edilmeyen kısır döngü bir tartışmalar oluyor. Evet. Bir faydası yok. Ülkemize lütfen sahip çıkalım. Varsa bir sorunu gidip bütün topluma aitmiş gibi, bütün ülkeye aitmiş gibi göstermeyelim. Çözüm odaklı bakalım. Böyle bir sıkıntıyı gidip başkalarına şikayet etmek çözüm değil. Çözüm yani değil. Bir çözüm değil. Hiçbir şeyi sağlamıyor. Peki, ve daha da kötü duruma düşüyor.
Sayın Katırcıoğlu, kadına yönelik şiddete gelecek olursak, bugüne kadar çeşitli önlemler devreye sokuldu aslında. Size göre bunlar ne ölçüde etkili oldu? Yani bu konudaki tespitleriniz neler?
Şimdi öncelikle şiddetle ilgili çok güzel çalışmalar yaptık. Yasal mevzuatta dediğim gibi birçok şey var dedim. Çalışma hayatından da bahsettim. Bakın İstanbul Sözleşmesi dediğimiz ilk biz imzaladığımız kadına ait şiddetle ilgili bir belge var. Onu biz imzaladığımız için İstanbul Sözleşmesi denildi. Ve imzalamakla kalmadık. 6284 nolu yasayı, uyum yasasını çıkarttık. Şimdi demin Amerika örneğini verirken oradaki kadınla ilgili şiddet verilerini verdim. Uluslararası anlaşmalar imza atmayan bir Amerika var. Şimdi SEDA var biliyorsunuz. Kadınla ilgili ayrımcılığı önlemekle ilgili çok önemlidir. İlk belgedir ve çok eskidir. 70'li yılları, 80'li yıllara dayanır. Amerika bunu altına imza atmış. Çok şükür yeni atmış. 10 sene önce falan yanlış hatırlamıyorsam 10 sene. Ama bunu atmakla yetmiyor. Genel kurulunuzda, parlamentonuzda onaylatmanız lazım geçmesin. Daha onu yapmamış. Bakın yani SEDAV'a daha genel kurulunda onaylatmamış bir Amerika var. Avrupa bunu nispeten yapmış. Bu İstanbul Sözleşmesi'ne baktığımız zaman da Birleşmiş Milletler geçen duyuruya çıktı kendi sitesinden. Dedi ki İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamayan Avrupa ülkeleri, ey Avrupa ülkeleri imzala dedi.
Evet.
28 ülke imzalamamış. Bakın kadına ait şiddetle ilgili iyi bir mücadele yaptığını ve bunu ses çıkartan ülkeler olarak Birleşmiş Milletler, Amerika'da ülke bunları imza atmamışlar. İmza atan ülkelere de baktığınızda daha işte Balkanlar kısmında biraz daha hani işte İngiltere, Almanya falan değil. Daha geri kalmış ülkeler Avrupa içinde. Onlar da daha gereğini yani uyumlu yasayı çıkartmamışlar. Şimdi yasa konusunda çok iyi şeyler yaptık kadınla ilgili. Ama şiddet insanın varoluşuyla yaşayan bir unsur. Yani ilk insanla birlikte başlamış. Şiddet her zaman hayatımızda olacak. Kadına, yaşlıya, gence, çocuğa. Bu daha zayıf olana şiddet her zaman olacak ve biliyorsunuz terörle ilgili bir şiddet de yaşıyoruz. O da ayrı bir konuya da değineceğim. Ama çıkarttığımız bu yasalarla birlikte biraz görünür oldu. Kadınlar haklarını aramak üzere karakollara, güvenlik kuvvetlerine başvurabiliyorlar. Hukuki süreçleri başlatabiliyorlar. Medya bunu nispeten daha görünür kıldı. Ana haberlere taşıyor. İşte açık oturumlarda konuşuluyor. Bir farkındalık, bir daha görünür olan bir konu oldu. Ama Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın şiddetle ilgili bir araştırması var. Yeni bitti. Daha önce yaptığı tarihi herhalde 2008'li yıllarda yaptığı bir şiddetle ilgili araştırma vardı. Onun devamı. Arada azalma olduğunu gördük. %39'du veriler. O verileri almadan geldim. %39 oranında %36,5'a düşmüş. 2,5 oranında bir düşüş var. Ama hala daha çok görünüyor, konuşuluyor. İşte o yaşanan özel örnekler üzerinden biraz daha ilerliyoruz. Biz tabii ki sıfır şiddet. Evet. Tamamen hiç kimse şiddete uğramasın. Ne kadın, ne erkek, ne yaşlı, ne genç, ne çocuk. Ama böyle bir gerçek var. Bunun için gerekli çalışmalar yapıyoruz. Nispeten veriler bizi azaldığını gösteriyor. Avrupa'ya baktığımızda her 5 kadından biri hayatında ilk muhakkak bir kere şiddete uğruyor. Türkiye'ye baktığımızda 3 kadından biri buna bu şiddete maruz kaldı. Daha iyiyiz, nispeten kötü değiliz. Ama biz diyoruz ya 3 değil. Sıfır,
hiç olmamalı.
Sıfır sıfır. Tabii. Yani niye hiç kimse şiddete? Tabii şiddetin fiziksel şiddet boyutun dışında sözel şiddet var. İşte maddi anlamdaki şiddetler var. Psikolojik şiddetler var. Bunlar çok kapsamlı bahsedilebilir. Ben hep erkeğin de şiddete uğradığını hep söylüyorum ki Avustralya'dan bir yetkili gelmişti. Büyükelçi ve bu konuyla çalışan uzman. Oradaki verileri aldık. Orada da 5 kişiden biri şiddete uğruyor. Avustralya gibi bir ülkede. Erkekleri sorduğum zaman erkekler de aynı şiddete uğradığını, nasıl olur dedim. Yine işte zayıflıkla alakalı, işte farklı cinsel eğilimleri seçenler, işte uyuşturucu ve diğer bağımlılığı olan erkeklerin şiddete uğradığını
yani
gördük.
Hep böyle hani dediğiniz gibi güçlünün zayıfa uyguladığı bu durum.
Tabii programımızın bir de şöyle bir tablo
yavaş yavaş
var.
Sonlarına evet. Da geliyoruz. Evet.
Tabii şöyle bir tablo var. Şimdi bir tarafta hep aktarılan bize sanki Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri bu konularda sanki çok ileriymiş ve aynen. Şiddet evet. Yokmuş gibi anlatılır ama Sayın Katırcıoğlu'nun aktardığı tablo aslında tam tersi. Tam Türkiye tabii. Bu konuda çok daha evet, önde. Daha ama tabii ki dileğimiz bizim de bu konunun sıfırlanması. Yani,
evet. Tabii bu şey devam ediyor. Öyle bitirelim isterseniz, programımızın sonuna geldik herhalde. Bu ülkeler arasındaki mücadele devam edecek. Yani aslında farkında olmadan sıcak savaş yok ama soğuk savaş var. Evet. Türkiye güçlü bir ülke. Ve ben gümbür gümbür geliyorum diyor dünyaya. Yani yükseliyor o kadar güçlü. Bakın bu süreçte %4.8 büyüyen bir ülke. Çok. Tabii ki bu artık hani kılıç kalkan alayım cephe savaşları yok. Artık bunlar üzerinden savaşlar yapılıyor. Bu savaş da hep devam edecek. Önemli olan biz kendi eksikliklerimizi görüp samimiyetle düzeltmek için mücadele edelim. Biz kendi kendimizle artık kavga etmeyelim ne olursunuz. İşte Avrupa'nın bunu yapıyor.
Evet.
Siz kötüsünüz, siz şöylesiniz, siz böylesiniz. Siz zaten İslam dinini seçerek zaten siz yani kötü bir toplumsunuz mesajını vermeye çalışıyorlar. İşte terörle İslam'ı yan yana getirmek, bu yaşadığımız süreçler, terör şiddeti zaten çok ama çok önemli, çok daha büyük bir tehlike.
Maalesef.
Yani bir domuz gribi, bir kuş gribi üzerine aşı üreten bir ülke Avrupa, Amerika. Bakın bu terörle ilgili o da bir virüs. Nasıl bulaşıyor? Avrupa'ya geçmeye başladı ve Amerika'ya bu devam edecek, yayılacak. Ben buradan uyarıyorum. Lütfen bakın terör şiddetiyle ilgili bir an önce aşıyı bulun. Aşıyı geliştirin ya da bu konuda bir irade gösterin. Yoksa tüm insanlığı kasıp kavuracak.
Ne yazık ki onlar zehir üretmekle meşguller şu an.
Aynen. Evet yani o zehir üretiriyor yani. Hani
özellikle besleniyor. Özellikle besleniyor. Yapay oluşturulan grip virüsleriyle birlikte bu insanlar da farklı boyutlara getiriliyor.
Farklı boyut. Evet. Sayın Katırcıoğlu aslında bir iki dakikamız var ama Kültür Bakanlığı'nın yetkili Ebru sanatçısı olduğunuzu da söylemeden geçmeyelim.
Evet.
Demek hani kadın baktığınızda hem anne olabiliyor hem çalışma hayatında olabiliyor hem eğitici olabiliyor.
Evet.
Sizin siyasi hayatınız bu çalışmalarınıza nasıl yansıdı?
Şey derler bana arkadaşlar ne kadar sakinsiniz, dinginsiniz der. Şimdi ben Ebru sanatı çok muazzam bir sanat. Bizim geleneğimizden gelen bir sanat. Çok başlangıç tarihi bilinmiyor. Ebru sanatının bir rehabilite etme özelliği var ki ben onunla ilgili projelerde yaptım. Rehabilitasyon yapıyor. Zaten sanatla tedavi bizim medeniyetimizde var. Ebru sanatı da bunun içinde kullanılmış. Kadın isterse her şeyi yapabilir. Yani erkek istiyor, yapıyor. Kadın da isterse yapar. Sadece kadın bunun farkına varması lazım. Benim hayatıma çok büyük katkılar sağlamıştır Ebru sanatı. Sadece Ebru değildir aslında. Ben orada hani yetkili olduğum için şey yapıyorum. Tesip var, hat var, katı var, çini var. Aslında tüm geleneksel sanatlarımızdan biliyorum ama Ebru'da biraz daha uzmanlaştım. Benim hayatımda çok dönüm noktasından birisidir. Manevi anlamda bana çok şey katmıştır. Hem nasıl diyeyim? tecrübe noktasında da çok şeyler katmıştır. Tavsiye ediyorum. Eğer hiç denememiş olanlar bunu denesinler. Hayatlarını nasıl değiştirdiğini görecekler. Hayatı değiştiriyor. Hayatı bakışı değiştiriyor.
Peki son olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza mesajınız ne olacak?
Kendilerini vatandan, vatan toprağından uzaktalar. Yalnız hissetmesinler. Biz her zaman onlarla beraberiz. Hem devlet anlamında hem de bu ülkede yaşayan, bu ülkenin bir evladı olarak. Biz her zaman onların iyi günde de ve kötü günde de yanlarındayız ve olmaya çalışıyoruz. Çok sık yurt dışına gidiyoruz. Orada sivil toplum örgütlerini güçlendirmeye çalışıyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz. Yani Türkiye'deki seçmen gibi bir siyasetçi olarak söylüyorum. Nasıl gidip yüreklerine dokunuyoruz, sadece bedenlerine göz teması kurmuyoruz, yüreklerine, gönüllerine dokunuyoruz. Aynı şekilde şimdi oy kullanmaya başladıktan sonra bu daha da çoğaldı. Türkiye'den ayrı kaldıkları için dışlanmış hissetmesinler, onların sorunlarının her zaman yanındayız. Kendi topraklarından ayrı kaldıkları için kendilerini yalnız hissetmesinler. Tekrar onun altını çizmek istiyorum. Biz onlarla hep beraberiz. Sıkıntılarını, sorunlarını gidereceğiz inşallah. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkürler efendim.
Geldiğiniz için
ben
sağ olun.
Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban, size de çok teşekkür
ben
ederiz
teşekkür
efendim.
Ederim.
Geldiğiniz için. Meclis Gündemi programı pazartesi günü yine sizlerle birlikte olacak. Görüşmek umudu. Hoşça kalın. Meclis Gündemi.